Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ec'alna minel mutedahhirin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Yunus suresinin 5. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz buyurur ki, Estağfirullah. Hüvellezî cealeşşemse ziyâen vel kamera nûrâ ve gadderahû menâzile lite'alemû adedessinîne vel hisâb. Mâ halakallâhu zâlike illâ bilhaq yufassilul âyâti liqavmin ya'lemûn. Hüvellezî cealeşşemse ziyâen vel kamera nûrâ. O Allah, güneşi parlak bir ışık kaynağı, ziya, ayı ise bir nur kılmıştır. Yani onu da ışık veren bir konumda eylemiştir. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ Ve o aya bir takım menziller, bir takım konumlar takdir etmiştir ki bu sayede siz yılların ve hesabın nasıl yapılacağını bilesiniz için. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah bunu, bütün bunları boş yere değil, gerçek bir gaye ve hakikat üzere yaratmıştır. Bir hikmete ve nice nice maslahata binaen böyle yaratmıştır. Ve Allah bilen bir toplum için, topluluk için, bilmek isteyen bilgi melekeleri körelmemiş, bilgi melekeleri olan bir topluluk için bunları, ayetleri böyle ince ince açıklar, detaylarıyla açıklar. Bu ayet-i kerime Yüce Rabbimizin kevni ayetlerinden ikisine dikkat çeker. Birisi güneş, diğeri de ay. Ve dikkat edilirse burada belki Türkçemize ikisini de ışık olarak tercüme ediveriyoruz. Ama Arapçada iki ayrı kelime kullanılıyor. Güneşi ziya, Arapça olarak ziya kıldı, ziya kaynağı kıldı. Ayı da nur kaynağı kıldı. Fakat bu ikisi aynı şeyler mi? Müfessirlerimizin beyanına göre aynı şeyler değil. Hatta nur daha genel bir aydınlık anlamında bir ifade. Ziya ise şiddetli aydınlık anlamında kullanılıyor çoğu zaman. Yani nur güçlü olsun olmasın bir ışık anlamına gelirken ziya güçlü ışık anlamına geliyor. Diğer ayetlerde Rabbimiz yine güneş için mesela sirac, yani kandil ifadesini kullanır. Siracen vehhaca buyurur. Parıl parıl alev alev yanan bir kandil ifadesini kullanır. Ay içinde kamera münira diyerek ışık veren aydınlatıcı bir ay ifadesini kullanır. Bu beyanlarda, bu açıklamalarda güneşin alev alev yanan bir enerji ve ışık kaynağı, ayın da bir ışık yansıtıcısı olduğu anlaşılıyor. Sirac, yani kandil anlamındaki bu ifade, ışığı kendi ateşinden doğan kandildir. Bunun verdiği ışığa ziya deniyor. Yani ziya kelimesi kaynağın bizzat kendisinden oluşuyor. Esasen günümüzde bilimsel çalışmalar güneş ışığının hidrojeni helyuma dönüştüren zincirleme nükleer patlamalardan oluştuğunu söylüyor. Güneş her an sayısız atom bombalarının patladığı bir adeta kaynak halinde. Bu patlamalardan kendisine tabi yıldızlara bir enerji gidiyor, bir ışık enerjisi gidiyor. Güneşin kendinden olan enerjisi esasen kendi sisteminin hayat kaynağıdır. İşte kendisinden olan bu ışığa Kur'an ziya kelimesiyle dikkat çekiyor. Gerçekten astronomik anlamda güneşin ve ayın çok çok ince hesaplar içerisinde hem o ısısını, ışığını verdiğini biliyoruz. Eğer insan sadece güneşin üzerinde çalışsa, onun ne büyük bir mucize, ne büyük bir ilahi bir işaret, ayet olduğunu fark eder ve Allah'ın azametini, kudretini, yüceliğini idrak eder. Zaten bunlara Yüce Rabbimiz ayet derken, ayet işaret anlamına, ayet bazen mucize anlamına gelir. Esasen bunlar mucize, her biri mucize çaplı ayetler, büyük büyük ayetler. Ve okuyabilene tabii bunlar. O alanlarda bilgiye yoğunlaşabilene, o ayetleri çözebilecek ilmi bir altyapı, bir meleke, bir istidat, bir kabiliyet sahibi olanlara çok şey söyler. Kimimiz için sadece güneş aydınlatıcı bir şey. Ama astronomik anlamda eğer incelemelere muttali olursanız, onların içine girerseniz, belki Sübhanallah, Sübhanallah diyeceğimiz, seni tenzih ederiz Rabbimiz, bu ne büyük azamettir, bu ne yüce kudrettir diyebileceğimiz nice hayranlıklara efendim bizi götürebilecektir. Bir büyüğümüzün ifadesiyle gerçekten bu güneşin ateşini, ısısını devam ettirebilmek için, ne bileyim hani bugün bildiğimiz ısı kaynakları diyelim, şu kadar kömür taşınması gerekse bir günlük enerji için nasıl bir şey gerekebilir? Düşünün bir. Dünyanın hepsi kömür madeni olsa, acaba güneşin 2 saatliğini, 3 saatliğini temin edebilecek bir kaynak olabilir mi? Bilemiyoruz. İşte petrolü öyle düşünün, doğalgazı öyle düşünün. Bir de bu güneşin bilemiyoruz ömrünü. Gerçekten ne zaman yaratıldı? Kaç milyon ya da bazı ifadelere göre milyar yıl geçti? Onu da bilmiyoruz. Ve bütün bu süreç içerisinde o büyük enerjinin eksilmediğini de görüyorsunuz. Ve nizamı da bozulmuyor. Doğuş saatleri, evreyim, o ısının dereceleri aşağı yukarı yıl içerisinde belli periyotlarla devam ediyor. Hakikaten Cenab-ı Hak o tefekkürden nasibimizi artırsın da Yüce Rabbimizin bu azameti, yüceliği, kudreti karşısında Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın diyerek onların hikmetine nüfuz edebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin. Burada sadece işarette bulunuyor Allah. Fakat ayetin sonu لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ diye bitiyor. Bunlar bilen kavimler için, bilen topluluklar için, o bilgi melekeleri bir şekilde çalışan, bilgi kaynakları bir şekilde, sıhhatli bir şekilde açık olan topluluklar için bunlar nice nice ayetler içeriyor, nice nice işaretler içeriyor, ihtiva ediyor, buyuruyor. Güneş böyle kendi içinde kendi enerjisini, yine bizim bütün sırlarını çözemediğimiz şekilde, her ne kadar işte efendim hidrojenin helyuma dönüşen bir gaz sistemiyle bu ateş devam ediyor desek de, işin gerçekte hakikati bu mudur? Biz bu güneşi getirip tabiri caizse önümüze masaya koyup laboratuvarda bütün yönleriyle inceleme şansına sahip değiliz. İnsanlık bugün ona da sahip değil. Bunlar teoriler, kimi teori düzeyinde, kimi efendim mevcut bulgulardan hareketle bir sonuç üretiyor. Bu şöyle olabilir, şöyle olmalıdır diyor. Fakat daha biz dünyamızı bile, üzerinde yürüdüğümüz dünyamızı bile bütün yönleriyle keşfetmiş değiliz. Bitkileri keşfetmiş değiliz. Suyu keşfetmiş değiliz. İşte dünyanın içine işte mağma tabakası diyoruz. Mağma tabakasının nasıllığını tam keşfetmiş değiliz. Bütün bunlar esasen yeni yeni keşiflere, yeni yeni bilgilere ihtiyaç var. Şimdi diyorsunuz ki işte dün Newton fiziği gündemdeydi. Bugün kuantum fiziği gündeme düşüyor. Kuantum fiziği. Dünkü insan böyle bakıyordu. Yarın nasıl bir fizik ilmi çıkacak onu da bilmiyorsunuz. Dolayısıyla insan gerçekten esasen cehul bir varlık. Yani çok da bir şey bilmiyor. Evet, Cenab-ı Hak ilimden pırıltılar veriyor, ışıklar veriyor. Bir takım gerçeklikler tabiri caizse size el sallıyor veya size gerçekliklere karşı pencere açılıyor ama o pencereden külliyen bir bütün bilgi tam elde edemiyorsunuz. Güneşle ilgili bilgimiz de öyle. Elimizin altındaki, işte üzerine bastığımız dünyayı böyle tam keşfedememişken, elbette bizden şu kadar uzakta olan o güneşi bir bütün halinde, bütün yönleriyle keşfedebilmek, o da zorun zorudur. Kolay bir hadise değil. Biz sadece bu çerçevede, ama Yüce Rabbimiz bilgiye ulaşmamız, bilgiyi çoğaltmamız, bilgiye ulaşabilecek vasıtaları artırmamız gerektiğine dikkat çekiyor. Yani bilen bir topluluk için bunlar, biz bu ayetleri açıklıyoruz buyuruyor. O bilen derken o bilgi istidadı olan, öyle diyelim. Bilgi anlamında bilgiye yatırım yapan, bilgiye doğru bütün benliğini yönlendiren, onu bilmek isteyen bir topluluk için bunları, bu ayetleri biz açıklıyoruz. Bilmeyen, efendim, ona zaten sıradan bakan bir insana bu ayetlerin söyleyeceği bir şey yok. Fakat esas söylemesi gerektiğine dikkat çekiyor Rabbimiz. Bunları boşuna yaratmadığını beyan ediyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da da öyle. Biz bunları oyun olsun diye yaratmadık buyuruyor. Batıl yaratmadık, yani boş yaratmadık. Bir hakikat bunların her biri. Bir hikmetler var. Bir nice nice menfaatler var. Nice nice maslahatlar var. Bu bunların yaratılışında. Öyleyse mümine düşen, Allah'ı tanıyan, hele hele böyle bir mümine düşen vazife, bu Yüce Rabbimizin bu ayetlerini derinliğini anlayabilme adına bu tür keşiflere, bu tür ilmi efendim yönelişlere bütün özbenliğiyle katılmasıdır. Güneşi ziya, yani parlak bir ışık, ışık veren bir yıldız diyelim hatta, bugünkü keşfe göre söyleyecek olursak, ışığı kendinde üretilen bir varlık olarak, ayı da nur olarak, yani nuru daha çok sonraki müfessirlerimizde ışığı bir başkasından alıp yansıtan varlık diye anlıyorlar. Nur tabiri caizse yansıyan bir ışık. Zira ay sönmüş, soğumuş, kabuk bağlamış bir gezegen olarak bugünkü keşif bunu söylüyor. Normalde kendisinden bir ışığı yok, tabii bir ışığı yok. Güneş gibi değil. Fakat güneşten kendisine vuran ışığı yansıtıyor. Yansıttığı için de bu ışığa nur adı veriliyor. Ve güneşin ışığına da esasen bakıyorsunuz, ışık daha genel bir kavram olduğu için bir aydınlık anlamında nur denilebilir, ama güçlü bir ışık ve kaynağı kendinden olduğu için farklı bir ona isim verilmiş oluyor. Yüce Rabbimiz ona ziya buyuruyor. Ve burada ve kadderahu menazile, o aya da diyor menziller tayin etti. İslam ansiklopedisinde bu ay ve güneşle ilgili detaylı bilgilere de yer verilmiş. Oradan bazı bilgileri aktaralım. Buradaki ayet-i kerimedeki ve kadderahu menazile ifadesi, bazı müfessirlerimize göre hem güneşe hem de aya bir takım menziller, bir takım konumlar tayin edildiğine dikkat çekiliyor. Ama birçok müfessirimiz buradaki ifadenin kadderahu kelimesindeki hu ifadesinin aya gittiğine dikkat çekerek ay için menziller tayin etti buyuruyor. Esasen bu noktada astronomik anlamda da bugünkü gelinen bilgiler çerçevesinde şu bilgileri aktarabiliriz, paylaşabiliriz dinleyicilerimizle. Dünya kendi etrafında günde bir, güneş etrafında ise yılda bir defa dönmektedir. Günlük dönüş gece ile gündüzü, yıllık dönüş ve eğim ise mevsimleri oluşturmaktadır. Ay, yörünge düzlemine oranla 83 derece 30 dakikalık eğime sahip bir eksen etrafında döner. Dönüş süresi, ayın yer etrafındaki dolanım süresine eşittir. Yerin ay üzerindeki çekim etkisinin sebep olduğu gelgit olayı bu eşitliği sağlamıştır. Bu sebeple ayın yeryüzünden daima aynı yüzü gözlenir. Ayın yer etrafındaki dönüşü 27 gün 7 saat 43 dakika 25 saniyedir. Fakat yerin güneşin çevresinde dönmesi sebebiyle bu hareketini 29 gün 12 saat 44 dakika 3 saniyede tamamlar. Ay, güneş ve dünyanın birbirine nispetle açısal durumu, konumu ve ışık etkisi sebebiyle biz ayı o değişmediği halde her gece ayrı bir yerden doğarken ve farklı şekillerde görürüz. Ayın gökyüzündeki hareketi için her biri bir günlük yola tekabül etmek üzere 13'er derecelik yaylardan oluşan 28 menzil tespit edilmiş ve bu kavram ayın safhalarını tamamlamak için kullanılmıştır. Esasen ayette geçen menzilin sözlük manası inilecek yer ve duraktır. Güneş ve ayın doğup batması, ayın menzil ve şekil değiştirerek görülmesi, insanların takvim yapmalarını, gün, ay ve yıl hesapları yapabilmelerini, işlerini plan ve programa bağlayabilmelerini mümkün kılmıştır. Evet, bilimsel keşiflerin bugün ulaştığı noktada ayın menzilleriyle ilgili, konumuyla ilgili ulaşılan bilgiler şimdilik özet olarak bu şekilde. Elbette bunların da daha da detayları vardır. Fakat görülen o ki bu dönüşlerdeki şu ince hesaba bakınız. İşte gün, saat, dakika, neredeyse saniye veriliyor. Ve Yüce Rabbimizin şu nizamındaki harikalığa hayran olmamak, hayrete düşmemek ve Subhanallah dememek mümkün değil. Yüce Rabbimiz gerçekten şu kainat ayetlerini de en güzel şekilde okuyabilecek bir ilmi meleke, istidat, kabiliyet ve imkan, fırsat hepimize nasip etsin diye dua ediyoruz. Evet, güneşi ışık kaynağı, parlak bir ışık kaynağı, ayı da bir aydınlık kılan odur, o Allah'tır. Ve o aya böyle menziller, konaklar oluşturmuştur, takdir etmiştir ki siz bu sayede yılları ve hesabı kitabı bilesiniz diye bunu yapmıştır. Yani esasen ay ve güneşin yaratılış sebebi elbette sadece hesap ve kitabın yapılması değil. Cenab-ı Hak burada o özelliğine dikkat çekiyor. Zira biliyoruz ki güneşin sayısız menfaatleri var. Bugün keşfedebildiklerimiz var, keşfedemediklerimiz var. Güneş olmasaydı nasıl bir hayat olurdu? İşte gündüz nasıl olurdu? Bir tahayyül ediniz. Bitkiler nasıl büyürdü? Efendim bir hayal ediniz, bir düşününüz. Mümkünatı var mı? Dünya nasıl yaşanacak bir haline gelebilirdi? Güneşin, mesela ayın o dengesi, dünya üzerindeki o med ve cezir hadiseleri, denizlerin yükselip kabarıp inmesi, bir takım belki diğer varlıklar üzerindeki bizim bilemediğimiz bir kısmını keşfetsek bile hemen hemen bütün yönlerini keşfedemediğimiz nice Cenab-ı Hak ona tesirler yüklemiş ve bunların gerek insanlar üzerinde, gerek hayvanlar üzerinde, gerek bitkiler ve cemaatler üzerinde nasıl etkileri var? Gerçekten burada insanoğlu olarak aciziz. Yani bilgimiz son derece kısıtlı bir bilgi. Bugün insanoğlunun ulaştığı bilgiyi bilsek o bile bizi nice hikmetlere, Allah'a karşı büyük bir efendim hayranlığa ve kulluk noktasında bizim acizliğimize vesile olabilecektir. Ama üzülerek ifade edelim ki Allah'ın bu kevni ayetlerini, kainattaki ayetlerini yeterince araştırdığımız, yeterince onların nelere işaret ettiğine efendim dikkat çektiğimiz söz konusu olamamaktadır. Bu da bizim esasen gafletimizin bir başka çeşididir diyebiliriz. Evet, buradaki ayette Allah yılların sayısının ortaya çıkması ve bir takım hesapların yapılabilmesi adına böyle menziller takdir edildiğini beyan ediyor. Ve bu hesaplardan mesela işte ibadet vakitlerimizi de bunlara göre belirliyoruz. Güneş şu noktaya gelince öğle namazını kılarız diyoruz. Şu noktaya gelince ikindi namazını kılarız diyoruz. İşte ne bileyim, ay görününce işte Ramazan hilali ise Ramazan orucunu tutacağız diyoruz. efendim Şevval hilali göründüyse artık bayram yapabiliriz diyoruz. Haccın ne zaman yapılacağını o yine ayın görüntüsünden efendim ortaya çıkarabiliyoruz. Bütün bunlar Yüce Rabbimiz bize tabiri caizse şu hayatı yaşarken bir zaman tanzimi adına, zamanı doğru kullanma ve yerli yerince kullanma adına bir imkan sunmuş olduğunu beyan ediyor. Güneş ve ayın böyle de bir faydası var. Elbette diğer faydaları da sayılamayacak kadar çoktur ve hepsini de bilemiyoruz. Ama dini anlamda, kulluğumuz anlamında da bize bir takım hesap, kitap belirleme noktasında da yardımcı oluyor bu ayetler. Ve ma halakallahu zalike illa bilhak. Allah bu güneşi, ayı oyun olsun için değil, boşu boşuna değil, gerektiği için, bir hakikat için, hakikat olarak yaratmış ve nice nice hikmet ve maslahatları içinde gizlemiştir. Ve bu ayetleri diyor Yüce Allah, bilen bir toplum, bir topluluk için böyle tafsilatlı bir şekilde, detaylı bir şekilde, derinlikli bir şekilde beyan ediyor, açıklıyor. 6. ayet, İnne fi ihtilafil leyli ve nehar ve ma halakallahu fissemavati vel ard le ayatin li kavmin yettegûn. Gecenin ve gündüzün süreleri değişerek ardı ardına gelmesinde ya da farklılaşmasında, bu iki şekilde de anlaşılabiliyor. Ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında muttaki kullar için, muttaki topluluk için, yani Allah'ı gören, Allah'ın hudutlarını gözeten ve bir takım yanlış şeylerden sakınmak isteyen, inkardan, şirkten uzaklaşmak isteyen, münker diye ifade edilen günah fiillerden kaçınmak isteyen o takva sahibi toplum için nice nice ayetler vardır. Bu geceyle gündüzün farklılaşmasında, peş peşe gelmesinde, uzayıp kısalmasında, birçok değişiklikler var arasında, geceyle gündüz arasında. Mesela bakıyorsunuz bazen, evet süreler farklı oluyor. Birbiri peşinden geliyor ama bazen gece kısalıyor, bazen gündüz kısalıyor. Efendim, yine bakıyorsunuz iklimleri farklı. Gecenin soğuk sıcak dengesiyle gündüzün soğuk sıcak dengesi de farklı. Gece olan tecellilerle gündüz olan tecelliler de farklı. Öyle farklılıklar var ki işte geceyi sükunet için diyor Cenab-ı Hak. Bir sekine, bir adeta hem bedeni huzur, dinlenme anlamında hem de kalbi huzur, manevi huzur, ruhaniyet anlamında. Gecede çok farklı sırlar gizlemiş Yüce Rabbimiz. Gündüzde nice nice sırlar yine gizlemiş. Maişetimizi gündüz kazanıyoruz. Efendim, birçok işimizi gündüz görüyoruz. Ve bunların farklılığında ve diyor Allah'ın göklerde yarattıklarında ve yerde yarattıklarında nice nice ayetler var. Fakat bu ayetler kim için? لِقَوْمِ يَتَّقُونَ. Biraz önceki ayette لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ buyurdu Rabbimiz. Orada dedik ki bilen topluluk için ya da bilme istidatları açık, bilmeye, bilgiye yönelik bir takım imkanları olan topluluk için bu ayetler, güneş ve ay çok şey ifade eder buyuruldu. Burada da لِقَوْمِنْ يَتَّقُونَ, takva sahibi topluluklar için diyor, gece ile gündüzün uzayıp kısalması olsun, o farklılığı olsun, Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında olsun, nice nice ayetler var buyuruyor Yüce Rabbimiz. Burada takva kelimesi önem arz ediyor. Takvayı çok çeşitli izahlarla açıklamaya çalışıyoruz. Allah'a karşı mesuliyet duygusu diye açıklayan alimlerimiz var. İşte insanı cehennemden kurtaracak şekilde kişinin davranışlar sergilemesi, insanı inkardan ve şirkten koruyan hususlara karşı kişinin dikkatli bir tavır, dikkatli bir efendim inceleme, dikkatli bir davranışlar ortaya koyabilme diye açıklayanlar var. Ve takvanın kelime anlamı itibariyle korumak, korunmak demek. Öyleyse kişinin belki şöyle diyelim, fıtratını, özbenliğini, kalbini, kendini parçalayacak, kendine zarar verecek, fıtratını alt üst edecek her şeye karşı koruma ameliyesine, koruma faaliyetlerinin toplamına da takva diyebiliriz. Yani şöyle ifade edelim, kişi kendi bütünlüğünü, fıtri temizliğini, arınmışlığını koruyabilirse ve Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği ilahi hudutlar içerisinde bir hayat yaşayabilir ve o çemberin içinde bir korunmanın içine girerse, böyleleri işte bu gece ile gündüzün farklılıklarından, göklerde ve yerde yaratılanlardan kastedilen ayetlerin neler olduğunu anlayabileceklerine işaret etmiş oluyor bu ayet-i kerime. Yani şöyle diyelim, fıtratını bir şekilde bozan, Allah'la irtibatını koparan, kendi özünü, vicdanını koruyamayan, temizliğini koruyamayan, nefsinin hevaları, arzuları, kötü arzuları, yasaklanan, meşru olmayan arzuları içerisinde bir ömür süren insanların bu ayetlerden kolay kolay haberi olamayacağını bu ayetten anlıyoruz. İşaret onu gösteriyor. Çünkü Cenab-ı Hak linnas buyurmuyor. Yani bütün insanlar için ayetler vardır buyurmuyor. Yani gafletten kurtulan, Allah'tan haberdar kullar bu ayetlerin farkında olabiliyorlar. Yerde gökte yaratılan her şeyde demek ki nice işaretler var. Biz bu işaretleri çoğu zaman sadece şöyle genelleyip geçiyoruz belki. Ne diyoruz? Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine deliller var diyoruz ama elbette deliller var. Fakat acaba bu varlıktaki işaretler sadece buna mı delalet ediyor? Yoksa daha bilemediğimiz nice hakikatlere mi delalet ediyor? Yüce Rabbimiz burada bir tafsilat vermiyor, açıklama vermiyor. Fakat sayısız ayetler, sayısız işaretler var buyurduğuna göre sadece Cenab-ı Hakk'ın yüceliğine, kudretine delalet eden ayetler olmakla kalmayıp daha başka hakikatlere de işaret eden, gerçekliklere işaret eden yönlerinin olduğunu da anlıyoruz. Ya da böyle de anlaşılması son derece mümkün. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Mahşer günü huzurumuza çıkacaklarını hiç hesaba katmayan, dünya hayatını ahirete tercih ederek adeta nihai mutluluk, tatmin ve huzuru sadece dünyada arayan ve bizim hem kevni yani kainattaki ayetlerden hem de gönderilen ayetlerden, işte Kur'an gibi ilahi kitabın ayetlerinden gafil olan kimseler var ya diyor Cenab-ı Hak. İşte bunlar ulaike mevahumun nar. Böylelerinin varıp dönecekleri yuvaları ateş olacaktır. Ve bunu da bimâ kânû yeksibûn, böyleleri bir takım şeyler kazanacaklar, amel işleyecekler, bir takım davranışların içine girecekler ve bu davranışlar karşılığında varacakları yerde ateş olacak. Şimdi burada da Yüce Rabbimiz innellezîne lâ yercûne liqâenâ buyurarak bize kavuşmayı hatırlarına getirmeyen, böyle bir şey ümit etmeyen, böyle bir şeyi gündemine almayan buyurmuş oluyor. Alimlerimiz burada kastedilen kimselerin esasen ahiret diye bir meseleleri olmayan, hakikaten hiç böyle bir hesap kitap olacağına dair inanç taşımayan kafirler olduğuna dikkat çekiyorlar. Bunlardır diyorlar. Eğer Rabbine karşı Rabbi ile buluşacağına, onun karşısında hesap vereceğine bir insan inanmazsa ne yapar bu insan? Şunu yapar. Varadu bil hayatid dünya, böyleleri dünya hayatına razı olur, hoşnut olur. Yani bizim yegane hayatımız bu dünya hayatından ibarettir der ve bu hayatla hoşnut olmaya çalışır. Vatme ennu biha, işte bununla mutmain olmanın yoluna bakar. gerçekten dünya ile mutmain olmak isteyen ya da dünya ile yetinen insanlara baktığınız zaman onların ahirete dair bir imanları olmadığını görüyorsunuz. Zaten ahiret diye bir, yani yeniden diriliş diye bir hayata inanmıyorsa başka şansı da yok onun. Yani bütün hevesini, bütün hoşnutluğunu, itminanını, sükununu dünyada bulmak gibi bir sorumluluğu var. O bakımdan böylelerinin en çok korktuğu şey ölümdür. Ölümün anılmasını istemezler. Ölümü hatırlarına getirmek de istemezler. Hatta bir mütefekkirimiz bu çağı tanımlarken diyordu ki bu çağ ölümü unutturma çağı diyordu. Bütün oyunlarıyla, eğlencesiyle tabiri caizse ölümü unutturacak ki o dünyada yaşayan insan mutlu olabilsin. Ölümü unutmadığı sürece, ölüm diye bir gerçeklik gözünün önüne geldiği sürece ahirete imanı olmayan bir insanın mutlu olma şansı yok. Huzurlu olma şansı yok. İçinde bir sükunet olması, itminan olması düşünülemez. O bakımdan Yüce Rabbimiz önce böyleleri diyor. Bize kavuşmaya dair içlerinde bir ümit, ışık ya da bir düşünce, bir hayal, bir tasavvur bulunmaz bunlarda. Ve bunlar dünya hayatıyla hoşnut olmaya bakarlar. Bununla tatmin olmanın yoluna bakarlar. Ve bunlar da bizim ayetlerimizden zaten gafildirler. Gafildirler. Yani habersiz yaşarlar. Gökteki güneş ayetini de görmez, ay ayetini görmez, suyun bir ayet olduğunu görmez, rüzgarın bir ayet olduğunu görmez. Kur'an'da indirilen ilahi mesajların ayet olduğunun da farkında değildir. Ona da yönelip bakmaz. Yani bu insanlar ayetlerden gafil yaşayan kimselerdir. Böyle olunca da zaten onlar hak ve hakikate uygun bir amel ortaya koymaktan acizdirler. Koyamazlar. Çünkü sadece kendi menfaatleri ve zevkleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarından Yüce Rabbimiz buyuruyor ki işte böyleleri de yapıp ettikleri şeylerin karşılığı olarak sonuçta varacakları yer ateş olacaktır. O zaman belki şöyle bir bu ayetten bir ibret hisse hayatımız adına ve insanlık adına çıkarabiliriz. Öncelikle insanlara ahiret diye bir varlığın, bir yeni bir hayatın olacağını hatırlatmak gerekiyor. O hayatı hatırlatılmalı ki o önce bir zihni bir huzursuzluk yaşayacak. Ve daha sonra Allah'ın varlığını da, birliğini de, yüceliğini de fark edecek. Ve o fark ediş ona belki güzel bir kulluğun yolunu da açacak. Zaten Mekke müşriklerinin en çok canlarını sıkan biraz da bu ahiret kaygısı. Bakıyorsunuz Kur'an-ı Azimüşşan, işte Yasin suresinin son sayfasında anlatılır o. Peygamber'e gelip diyorlar ki yani şimdi diyorlar böyle bak un ufak olmuş şu kemikler dirilecek öyle mi? Bunu kim diriltecek? Sen bundan haber veriyorsun. Yani eğer dirileceksek biz yandık demeye getiriyor. Nasıl olacak bu? Esas huzursuzluk orada. Amme suresinde de Cenab-ı Hak işte amme yetesâelûn anin nebe'il azîm. İnsanlar birbirlerine soruşturuyorlar büyük haberden. O büyük haber ölümden sonraki diriliş haberi. Böyle bir şeyden bahsediyor işte bu peygamber diye gelen insan. Yeniden diriltilecekmişiz. İşte yaptıklarımızdan hesaba çekilecekmişiz. Orada cennet diye bir yer varmış. Cehennem diye bir yer varmış. Ya böyle bir şey varsa ne olur bizim halimiz diye müthiş bir rahatsızlığın, huzursuzluğun içine giriyorlar. Nitekim bir ara İstanbul'da İşte Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişine o dönemin mezarlıklar müdürü bir ayet yazdırıyor. İşte küllü nefsin zâikatul mevt. Bütün nefisler, canlar bir gün ölümü tadacaktır mutlaka. Manası bu. Ve ne kadar rahatsız olmuştu o yörenin insanları. Ya bu sözü buradan kaldırın. Bu bizim huzurumuzu bozuyor diyorlardı. Yani dolayısıyla bir insan Allah'la bir gün buluşacağına ve hesap vereceğine dair içinde bir inanç, düşünce yoksa tamam o insan dünyayla mutmain olabilir. Dünyayla huzur bulur. Parası varsa, işte eğleniyorsa, zevki safası varsa gününü gün edebilir bu insan. Ve Böyleleri de çoğu zaman bunlardan hoşnut olurlar zaten. O insanın hesap verme şuuru da gelişmeyeceği için insanlardan gizleyerek yaptığı bütün efendim yanlışlarını da örtbas edildikten sonra onun için problem yoktur. Ve dolayısıyla insanları aldatmak, insanlara yalan söylemek, ne bileyim kendi menfaati adına olmayacak işlere girmek onun için sıradan şeylerdir. Zaten Yüce Rabbimiz de böyleleri diyor, yapıp ettikleri şeyler neticesinde cehennemi hak edecek olanlardır. Zira ahiret duygusu, Allah'la buluşma duygusu, huslat duygusu bir insanda oluşmazsa, kökleşmezse sonuç budur. Fakat innellezine amenu ve amilus salihati yehdihim rabbuhum bi imanihim. Fakat iman edip salih amel işleyenler var ya diyor Cenab-ı Hak. Bunlara mukabil, yukarıdakilere mukabil, onların karşısında bir de böyle grup var. Bunlar iman etmişlerdir ve salih ameller işliyorlar, işlemişler, güzel güzel işler ortaya koymuşlar, ameller ortaya koymuşlar. İşte yehdihim rabbuhum bi imanihim. Allah bunları imanları sebebiyle hidayete erdirmiştir. Yani doğru yol üzere bulunmalarına Cenab-ı Hak imkan tanımış, fırsat tanımış ve yardımcı olmuştur. O imanları nedir? Allah'a imanları, ahirete imanları. Allah'a ve ahirete imanları sayesinde onlar doğru yolu Allah'ın izniyle bulmuşlar. Allah onlara doğru yolu göstermiş, onların elinden tutmuş ve onlar da bu sayede salih ameller işlemişler. Güzel güzel ameller işlemişler. İşte böylelerinin sonuç olarak varacakları yer ise terzi min tahtihul enhar fi cennetin naim. Onlar nimetlerle dolu cennetlerin içinde altlarından ırmaklar akar bir konumda olacaklardır. Onların da durumu bu. Birinin varacağı yer ateş, öbürünün varacağı yer nimetlerle dolu, Rabbimizin ihsanlarıyla dolu cennetler olacaktır. Davahum fiha subhaneke allahumma ve tahiyyetuhum fiha selam ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Onların o cennette affedersiniz, onların cennette duaları şöyle: Allah'ım sen her türlü kusurdan ve ortaktan uzaksın. Sen yüceler yücesisin ya Rabbi. Sübhaneke Allahümme. Ey Allah'ım seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Sen yüceler yücesi Rabbimizsin. Onların diyor o gün orada duaları bu. Ve tahiyyetuhum fiha selam. Orada selamlaşmaları da, birbirlerine esenlik dilemeleri de selam demekten ibarettir. Emniyet, herkese artık korku yok, mahzun olma yok, üzüntü yok. Burada selam var anlamında selam diyecekler birbirlerine. Hem müminler birbirlerine böyle selamlaşacak, hem de melekler zaman zaman onlara uğrayıp selam diyecekler. Hatta Rabbimizden de selam gelecek. Ayet-i Kerime'de var bu. Selamun kavlen bir Rabbir Rahim. O Rahim olan Rablerinden böyle bir söz olarak selam da gelecek onlara. Melekler selamun aleyküm diyecekler. Tıbtum fedhuluha halidin. Tertemiz maşallah oldunuz. Hayatınızı güzel geçirdiniz. Hoş geldiniz. Burada ebediyen artık huzurda kalın. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyecek melekler. Müminler birbirlerine karşı peygamberlerle, velilerle, oradaki diğer kardeşleriyle hep selamlaşacaklar. Tahiyyetuhum fiha selam. Orada onların birbirlerine ifadeleri selam olacak. Ve ahiru davahum, son duaları da tabiri caizse netice itibariyle de şöyle diyecekler: Enilhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyecekler. Demek ki hoş sohbet olacak, şu olacak, bu olacak. İçinde Cenab-ı Hakk'ı tazim edecekleri Sübhaneke Allahümme tarzında cümleler sarf edecekler. Kendi aralarında hep böyle selam merkezli bir muhavereleri olacak. Müzakereleri olacak belki. Sohbetleri olacak. Ve işin sonunda da her zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecekler. Yani her halükarda hamd edecekler. Bu elhamdülillahi rabbil alemin sözü huzurlu bir gönlün ifadesidir. Dile yansımasıdır. Şu an dünya hayatında da böyledir. Birisi nasılsınız diye sorduğunuz zaman yüreğinden gelerek elhamdülillahi rabbil alemin diyorsa esasen bu insan şöyle ya da böyle problemlerini çözmüş, içinde bulunduğu halden memnun kimse anlaşılır. İşte cennette de insana sıkıntı verecek hiçbir şey söz konusu olmadığından Allah'ın bu ihsanları karşısında, nimetleri karşısında o cennetlikler netice itibariyle sürekli elhamdülillahi rabbil alemin diyecekler. Yani sözlerinin sonu böyle bitecek. Dualarının sonu böyle bitecek. Yüce Rabbimiz cümlemizi gerçekten iman edip salih amellerle şu hayatını yaşayan ve cennet ve cemaliyle şereflendirdiği ve burada bahsettiği sonu hep elhamdülillahi rabbil alemin diye biten bir duygu, bir ifadeyle efendim hem bu hayatımızı hem öbür hayatımızı taşlandırsın, şereflendirsin diye dua ediyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.